Ayrım 6.
Holde solmuş halılar. Ordudan çok kibar bir bey, terasta ağır ağır dolaşırken bir yandan da piposunu içiyor. Görkemli bir yoksulluk ve ordu ilişkileri. En belirgin özellikler. Bir av atının tırnağı yazı masasının üzerinde. En sevilen atın. Ata biner misiniz? Evet bayım, ata binmeyi severim. Kızım salonda bizi bekliyor. Yüreğim kaburgalarımı dövüyor. Alçak bir masanın yanında ayakta duruyor o. Avlanıyormuş. Bir oğlan çocuğu tavrıyla ağzını şapırdatarak sandviçler yiyor. Albay üzerinde oldukça iyi bir etki bırakıyorum. Çok akıllı olmadığımı düşünüyor. Çok da görgüsüz olmadığımı. Hem bilardo da oynuyorum. Sonra 30 yıldır bu ailenin yanında olan şirin hizmetçi giriyor içeri. Tabaklardaki süsler. Doğu işi uzun kuyruklu kuşlar. Annesinin müsnüye yapılmış portresi şöminenin üzerinde asılı. Belli bir yere kadar olağanüstü bir rahatlıkla çevrenin taslağını yapabiliyorum. Ama onu işler duruma getirebiliyor muyum? Onun sesini duyabiliyor muyum? İkimiz yalnızken Bernard deyişindeki o kusursuz ses tonunu. Sonra, gerçek şu ki bana öbür insanlardan uyarılar gerekli. Ölü ateşimin karşısında yalnızken kendi öykülerimdeki ince bölümleri görmeye eğilimliyim. Gerçek romancı, yetkin bir biçimde yalın kişi, sonsuza dek sürdürebilirdi düşlerini. Benim gibi insanların arasına karışmazdı. Sönmüş bir ocaktaki gri küllerin yıkıcı bilincini taşımazdı. Bir perde iniyor benim gözlerime. Her şey ötesine geçilemez oluyor. Yaratmayı bir yana bırakıyorum. Yeniden toparlayayım. Bütünüyle iyi bir günde, ruhun çatısında akşamları biçimlenen damla, yuvarlak, renk renk. Sabah vardı, güzel. Öğle sonrası vardı, yürüyüşlerle. Tarlalardan görünen kilise kulelerinin görünümünü seviyorum. Omuzlar arasından yakaladığım anlık bakışları seviyorum. Nesneler patlayıp durdu kafamda. Düşler kuruyordum, cin gibiydim. Akşam yemeğinden sonra tiyatro oyuncusu gibiydim. Sıradan arkadaşlarımızda belli belirsiz gözlediğimiz birçok şeyi somut bir kalıba döktüm. Kolaylıkla yaptım geçişlerimi. Ama şimdi dur da kendime şu son soruyu sorayım. Kara kümürden, çıplak, dağlık burunlarıyla gri ateşimin karşısında otururken bu kişilerden hangisi benim? Bulunduğum odaya göre öylesine değişir ki bu. Bernard deyince kendimi, kim gelir? Güvenilir, alaycı, düş kırıklığına uğramış ama dünyadan nefret etmeyen bir adam. Hiçbir özel yaşı ya da çağrılma biçimi olmayan bir adam. Kendim, düpedüz. Ateşi karıştıracak demiri alan, küllerde takırdatan, onları ocaktan küllüye döken o. Şimdi Tanrım diyor kendi kendine. Düşüşlerini izleyerek. Ne boğucu toz duman bulutu. Sonra üzünçle ama bir çeşit avuntu duygusuyla ekliyor. Bayan Moffat gelecek ve hepsini süpürüp atacak. Sevdim. Kendime sık sık yineleyeceğim bu tümceyi. Arabanın önce bu yanına, sonra öteki yanına vurarak, yaşamımın içinden takırtılar ve patlamalarla geçerek, evet, Bayan Moffat gelecek ve hepsini süpürüp atacak diyeceğim. Haydi bakalım, yatağa. Şimdi zamanı içeren bir dünya, dedi Neville. Niçin ayrımlar yapmalı? Böylelikle biz onu değiştirmediğimiz sürece hiçbir şey adlandırılmamalı. Bırak, böylece var olsun. Bu ırmak kıyısı, bu güzellik ve bir an için hazlara boğulan ben. Güneş sıcak, ırmağı görüyorum. Sonbahar güneşiyle benek benek yanmış ağaçları görüyorum. Kayıklar akıp gidiyor kırmızının içinden, yeşilin içinden. Uzaklarda bir çan çalıyor ama ölüm çanı değil. Yaşam için çalan çanlar da vardır. Bir yaprak düşüyor hazdan. Ah, yaşamaya aşığım. Bak Söğüt nasıl da incecik güzelim dallarını fırlatıyor havalara. Bak nasıl da aralarından bir kayık geçiyor, tembel, bilinçsiz, güçlü gençlerle dolu. Gramofon dinliyorlar, kese kağıtlarından meyve yiyorlar. Ardından yılan balığı gibi ırmağa batan muz kabukları atıyorlar. Her yaptıkları güzel. Arkalarında şişeler ve süsler var. Odaları kürekler, yağlı boya resimlerle dolu. Ama hepsi güzelliğe dönüşmüşler. Şu kayık köprünün altından geçiyor. Biri geliyor, sonra biri daha. Tersi var şu. Yastıklara tembel tembel uzanmış, taşlaşmış, devsi bir dinlenmede. Hayır, yalnızca onun taşlaşmış, devsi dinlenişine öykünen uydulardan biri. Yalnız onların oyunlarının bilincinde değil o. Kendilerini bu durumda yakaladığında, şakadan bir tokat atar kocaman pençesiyle. Onlar da geçtiler köprünün altından. Salkım saçak ağaçların çemberleri içinden, sarı ve mordan hoş çırpınmalar içinden. Hafif bir esinti çıkıyor, perde titreşiyor. Yaprakların ardından ağır başlı ama yine de sonsuza dek sevinç içinde doğurgan değil de gözenekli gibi görünen yapıları, çağlar ötesi çimenliğin üzerine çok eskiden beri yerleşmiş olmasına karşın ışığı görüyorum. Şimdi içimde o bildik ritim yükselmeye başlıyor. Uyuşuk bir biçimde yayılmış olan sözcükler şimdi sorguçlarını kaldırıyor. Şimdi silkeliyor, düşüyorlar, yükseliyorlar, düşüyorlar, yükseliyorlar yine. Ben bir ozanım, evet, kesinlikle büyük bir ozanım ben. Gelip geçen kayalıklar, gençler ve uzaktaki ağaçlar, salkım saçak ağaçların akan çeşmeleri. Olduğu gibi görüyorum, olduğu gibi duyuyorum. Esinleniyorum, yaşlarla doluyor gözlerim. Yine de bunu duyarken bile çılgınlığımı kamçılıyorum. Yükseklere, yükseklere. Köpürüyor, yapaylaşıyor, içtenliği yok oluyor. Sözcükler, sözcükler, sözcükler nasıl koşuşuyorlar dört nala? Nasıl vuruyorlar uzun yelelerini, kuyruklarını? Ama içimdeki bir yanlışlıktan ötürü onların sırtına oturtamıyorum kendimi. Kadınları, onların file çantalarını bir yana atıp onlarla birlikte uçamıyorum. Bir sakatlık var içimde. Üzerinden geçip gidersem köpüğe ve yalana dönüşen öldürücü bir duraksama. Ama yine de ileride büyük bir ozan olamayacağım inanılmaz bir şey. Şiir değilse ne yazdım ben dün akşam? Çok hızlı, çok usta mıyım? Bilmiyorum. Bazen kendimi bilmiyorum. Ya da beni ben yapan tohumları nasıl ölçeceğimi, adlandıracağımı, sayacağımı bilmiyorum. Şimdi bir şey beni bırakıyor. Şimdi bir şey gidiyor benden. Şu gelenle buluşmak için daha kim olduğunu görmeden onu tanıdığıma inandırıyor. Uzaktan bile olsa bir dostun eklenmesiyle nasıl da yabansı bir biçimde değişiyor kişi. Dostlar nasıl da yararlı bir tören düzenliyorlar bizi ansıdıklarında. Yine de nasıl acılı bir şey ansınmak, yatıştırılmak, insanın kişiliğindeki saflığın bozulması, karıştırılması, öbürünün bir parçası olması. O yaklaştıkça ben kendi değil, birisiyle karışmış Neville oluyorum. Kiminle? Bernard'la mı? Evet Bernard. Soruyu Bernard'a soracağım. Ben kimim? Ne yabansı görünüyor Söğüt, dedi Bernard. Birlikte bakıldığında. Ben Broyn'dum ve ağaç gözü yaşlı, sağanak gibi dökülen, yaslar içinde Broyn'un ağacıydı. Şimdi ağaca birlikte bakıyoruz. Taranmış gibi bir görünümü var. Dallar düzgün. Senin duruluğunun zorlamasıyla neler duyduğumu anlatacağım sana. Senin onaylamadığını duyuyorum. Senin zorlamanı duyuyorum. Seninle birlikte düzensiz, düşüncesizce davranan biri oluyorum. Büyük keten mendiliyle sonsuza dek kadayıf yağıyla lekelenmiş biri. Evet, bir elimde Grey'in ağıtını tutuyorum. Öbürüyle bütün tereyağı inmiş ve telleri tabağa yapışmış kadayıfın dibini kazıyorum. Bu incitiyor seni. Kesinlikle duyuyorum sıkıntını. Bundan esinlenerek ve iyi duygularını yeniden kazanmak isteyerek az önce Percival'i yataktan nasıl yuvarladığımı söylemek için yaklaşıyorum. Terliklerini, masasını, eriyip giden mumu, o koskoca bir koza gibi olan yatağını oyarken battaniyesini ayaklarından çektiğim andaki güvenli, yakınan sesini anlatıyorum. Bütün bunlar öyle bir biçimde anlatıyorum ki senin yaptığın gibi özel bir acıyı merkez alarak, çünkü karşılaşmamızı kukulatalı bir yaratık denetliyor, sen geriliyorsun, gülüyorsun, benden hoşlanıyorsun. İşte böylesine beklenmedik ve kendiliğimden çekiciliğim, dilimin akışı bende de hoşnutluk doğuruyor. Örtüyü nesnelerin üzerinden sözcüklerle kaldırırken nasıl da çok şaşırıyorum. Söyleyebileceğimden nasıl da sonsuzca çok şey gözlemlemiş olduğuma. Daha kabarcıklar fıkırdıyor kafamda konuştukça. İmgeler, imgeler. Bu diyorum kendi kendime. Bana gerekli olandır. Neden diye soruyorum. Yazdığım mektubu bitiremiyorum. Çünkü odam hep bitmemiş mektuplarla darmadağın. Seninle birlikteyken en yetenekli kişiler arasında olduğumdan kuşkulanmaya başlıyorum. Gençliğin sevinciyle, gücüyle, olacakların bilinciyle doluyum. Ateşli ama yanlışlar yaparak çiçeklerin çevresinde vızıldayan, kızıl fincanların altında mırıldanan, korkunç gürlememle mavi bacaları çınlatan biri olarak görüyorum kendimi. Nasıl da bütün zenginliğiyle tadını çıkaracağım gençliğimin. Bunu duymamı sağlıyorsun. Ve Londra. Ve özgürlük. Ama dur, dinlemiyorsun. Anlatılamayacak denli bildik bir tavırla elini dizinde kaydırırken karşı çıkıyorsun. Bu tür belirtilerle dostlarımızın hastalıklarını saptarız. Bolluğun, bereketin içinde der gibi görünüyorsun. Önümden geçip gitme. Dur diyorsun. Neler çektiğimi sor bana. Bırak öyleyse yaratayım seni. Benim için çok şey yaptın sen. Bu sıcak kıyıda uzanıyorsun. Bu güzel, bu sönen, parlak Ekim gününde. Söğüt'ün taranmış incecik dalları içinde birbiri ardından akan kayıkları izleyerek. Ne bir ozan olmak istiyorsun, ne bir sevgili olmak istiyorsun. Ama kafanın hoş duruluğu, düşüncenin acımasız dürüstlüğü, bu sözcükleri sana borçluyum. Sendeki bu nitelikler benim biraz tedirgin yer değiştirmemi, kendi gereçlerimdeki solmuş yamaları, ince kıyıları görmeme yol açıyor, seni durduruyor. Bir şeyleri gizemlere boğmaya uğraşmıyorsun. Kendini sisle sarmıyorsun, toz pembe ya da sarı bulutlardan. Haklı mıyım? Sol elinin o küçük tavrını doğru okudun mu? Eğer öyleyse şiirlerini ver bana. Şimdi seni utandıracak denli bir esin kaynamasıyla dün gece yazdığın kağıtları uzat bana. Çünkü esine güvenmezsin sen. Seninki olsun, benimki olsun. Gel, birlikte geri dönelim. Köprüden, kara ağaçların altından, benim odama. Çevremizde duvarlarla, çekilmiş kırmızı serç perdelerle bu bizi tedirgin eden sesleri, ıhlamur ağaçlarının kokusunu ve tadını, öbür yaşantıları dışarıda bırakabileceğimiz yere. Bu kibirle dolaşan yılışık tezgahtar kızları, bu ayaklarını sürüyen sıkıntı yüklü yaşlı kadınları, bu belirsiz, yok olan biçimin sinsice bir göz atmalarını, Jini olabilirdi o, Suzan olabilirdi o, yoksa caddenin sonunda yok olan ruh adamıydı. Yine belirsiz bir seyirmeden senin duygularını kestiriyorum. Kurtuldum senden. Bir arı kümesi gibi vızıltılarla, sonu gelmez bir aylaklıkla, o sendeki bir tek yalın nesne üzerine acımasızca eğilme gücünün zerresini taşımaksızın gittim. Ama geri döneceğim. Bunlar gibi yapılar olduğu zaman, dedi Neville. Satıcı kızların da olması gerektiğine dayanamıyorum. Kıkırdamaları, dedikoduları sıkıyor beni. Durgunluğumu parçalayıp giriyor, dürtüyor beni. En saf sevinç anlarımda bozulmuşluğumuzu anımsatmak için. Ama şimdi bisikletler, ıhlamur kokusu, çıldırtıcı caddede görünmez olan biçimlerle kısa bir geçişmeden sonra bölgemizi yeniden ele geçirdik. İşte buradayız. Biz erinç ve düzen ustaları, gururlu geleneğin kalıpçıları. Işıklar alanı sarı sarı kesmeye başlıyor. Irmaktan yükselen sisler bu çağlar ötesi boşlukları dolduruyor. Usulca sarılıyor yıpranmış taşlara. Yapraklar kalın şimdi kır yollarında. Nemli tarlalarda koyunlar öksürüyor. Ama burada senin odanda biz kupkuruyuz. Özel olarak konuşuyoruz. Işık sıçrıyor, batıyor bir tokmağı aydınlatarak. Brown okumaktaydın. Senin kendi kişiliğini kanıtlar görünen bölümleri çizmekteydin. Alaycı ama yine de tutkulu bir yaralılışı anlatıyor görünen bütün tümcelerin altında çizgiler görüyorum. Kendini katı cama çarpan pervanenin evecenliğini. Kaleminle şurayı çizerken düşündün. Ben de paltomu böyle fırlatıp atarım. Ben de yazgıya böyle kafa tutarım. Ama Brown hiçbir zaman senin gibi çay yapmadı. Kapağı kapadığında çayları çevreye dökecek denli demliği doldurarak. Kahverengi bir havuzcuk var masanın üzerinde. Kitaplarının, kağıtlarının arasından akıyor. Şimdi onu mendilinle beceriksizce siliyorsun. Yine bum buruşuk tıkıştırıyorsun cebine. Brown değil bu, sensin. Öylesine özden sensin ki 20 yıl sonra bile ikimiz de ünlü, gut hastalığına tutulmuş, çekilmez olduğumuz zaman seni bu görünüşünde düşüneceğim ve ölürsen ağlayacağım senin için. Bir zamanlar Tolstoy'un delikanlısıydın. Şimdi Brown'un delikanlısısın. Belki de Meredith'in delikanlısı olacaksın. Ama Paskalya tatilinde Paris'e gideceksin. Hiç kimsenin adını duymadığı iğrenç bir Fransız olarak kara bir boyun bağı takıp geri geleceksin. Sonra ben seni bırakacağım. Ben bir tek kişiyim, kendimim. Taptığım Catullus'un kişiliğine bürünmüyorum. Nişli geçmiş zamanın yabansı kullanılma biçimlerini araştırdığım şurada bir sözlük, burada bir defterle öğrencilerin en köle ruhlusuyum. Fakat hiç kimse sonsuza dek bu çağlar ötesi yazıları bir çakıyla kesip düzeltmeyi sürdüremez. Ben hep kırmızı şerş perdeyi sımsıkı kapayacak, lambanın altında bir kalıp mermer gibi solgun uzanan kitabımı görecek miyim? Kendini yetkinliğe adamak görkemli bir yaşantı olurdu. Tuzaklara ve ayartmalara aldırmadan nereye götürürse götürsün, tümcenin ellisini izlemek, çöllere, kum birikintilerinin altına her zaman yoksul, dağınık olmaya, Picardie'de gülünç olmaya. Ama tümcemi gerektiği gibi bitiremeyecek denli sinirliyim. İçimdeki çalkantıları gizlemek için aşağı yukarı yürürken hızlı hızlı konuşuyorum. Yağlı mendillerinden nefret ediyorum. Don Juan'ı lekeleyeceksin. Beni dinlemiyorsun. Brown üzerine tümceler kuruyorsun. Pelerininle, bastonunla ellerini oynatıp dururken ben daha hiç kimseye söylenmemiş bir gizi göstermeye çalışıyorum sana. Sırtımı sana dönmüş dururken senden yaşamımı ellerine almanı, sevdiklerime hep itici görünmenin benim kara yazgın mı olduğunu söylemeni istiyorum. Sırtımı sana dönmüş, tedirgin kıpırdanmalar içinde duruyorum. Hayır, Ellerim şimdi tam anlamıyla durgun. Kitaplıkta özenle bir yer açarak Don Juan'ı oraya yerleştiriyorum. Kumlar içinde yetkinlik peşinde koşmaktansa sevilmeyi, ünlü olmayı isterdim. Ama tiksintiyi uyandırmak mı benim kara yazgım? Bir ozan mıyım? Al şunu. Dudaklarım ardında yüklü tutku kurşun gibi soğuk. Mermi gibi düştü. Satıcı kızları, kadınları, gösterişi, yaşamın bayağılıklarını, çünkü seviyorum onları. Vurmaya yönelttiğim şey, atınca seni vuruyor. Yakala onu, benim şiirim o. Ok gibi fırladı odadan, dedi Bernard. Bana şiirini bıraktı. Dostluk, Shakespeare'in soneleri arasına ben de çiçekler yerleştireceğim. Ah dostluk, kargıların nasıl da delici burada. Burada, yine burada. Baktı bana, benimle yüz yüze gelmek için dönerek şiirini verdi. Varlığımın çatısında bütün sisler uçup gidiyor. Ölüm günüme dek koruyacağım bu güveni. Uzun bir dalga gibi, ağır surların yuvarlanışı gibi, üzerimden geçip gitti onun yıkıcı kişiliği. Beni sürükleyip açarak, ruhumun kıyısına çıplak çakıllar sererek. Aşağılayıcı bir şeydi. Küçük taşlara dönüştüm. Bütün benzeyişler dürülüp kaldırıldı. Sen Broin değilsin. Sen kendinsin. Başka birince yalın kat bir varlığa indirgenmek. Ne yabansı. Ne yabansı. Araya giren dünyanın sisli boşluklarında incecik ipliğini uzatarak bizden eğrilen çizgiyi duymak. O gitti. Onun şiiri elimde. Duruyorum ben. Aramızda olan bu çizgi işte. Ama şimdi bu yabancı varlığın gittiğini, araştırıcı bakışların karardığını, üzerinin kukuletayla kapandığını duymak nasıl rahatlatıcı, nasıl da yeniden güven verici. Ne hoş perdeleri çekmek, başka hiçbir varlığı içeri almamak, Neville'nin büyük gücüyle gizlenmeye zorladığı bu odamı paylaşanların, bu kılıksızların, bu tanıdıkların, sığındıkları karanlık köşelerden geri dönmüş olduklarını duymak. Bunalım ve yaralanma anlarında bile yanımda yer alan, benim için izleyen, alaycı, gözlemci ruhlar şimdi sürü sürü geliyor yine yerlerine. Onların da eklenmesiyle ben Bernard'ım, ben Broin'um, buyum, şuyum, ötekiyim. Havayı karartıyorlar. Soytarılıklarıyla, yorumlarıyla, sanki yaşlıymış gibi beni zenginleştiriyorlar. Duygulanma anımın hoş yanlarını bulutlandırıyorlar. Çünkü ben Neville'nin sandığından çok daha benliği olan kişiyim. Dostlarımız kendi gereksinimlerini karşılamak için bize el aldıkları gibi yalın kat değiliz. Yine de sevgi yalındır. İşte şimdi döndüler odamı paylaşanlar, tanıdıklarım. Şimdi yara, Neville'nin şaşırtıcı, güzel kılıcıyla savunmamda açtığı yarık onarıldı. Hemen hemen bütünlendim şimdi. Neville'nin bende görmezlikten geldiği her şeyi oyuna katarak nasıl da sevinçli olduğuma bak. Perdeleri aralayıp pencereden bakarken duyuyorum. Bu ona hiç de hoş gelmeyecek. Ama beni sevindiriyor. Biz dostlarımızı kendi boyumuzu ölçmek için kullanırız. Benim amacım Neville'nin hiçbir zaman ulaşamadığı şeyi kapsıyor. Yolda bağıra bağıra av şarkıları söylüyorlar. Tazılarla yapılan bir koşuyu kutluyorlar. At arabası köşeye kıvrıldığı zaman hep aynı anda dönen şapkalı küçük oğlanlar birbirlerinin omuzlarına vuruyor, böbürleniyorlar. Ama işine karışılmasını incelikle önleyerek Neville bir ajan gibi gizlice çabuk çabuk odasına dönüyor. Onu alçak sandalyesine çökerken, o an için mimari bir dayanıklılığa bürünmüş ateşe gözlerini dikerken görüyorum. Eğer yaşam diye düşünüyor, bu sürekliliğe bürünebilseydi, eğer yaşamda bu düzen olabilseydi, çünkü hepsinin ötesinde düzene tutkundur, benim Broin tarzındaki düzensizliğimden iğrenir. İşte böyle, perdelerini kapatıyor, kapısını sürgülüyor. Gözleri, çünkü aşık, karşılaşmamızı aşkın uğursuz biçimi belirdi, özlemle dolduruyor, yaşlarla dolduruyor. Ocak karıştıracak demiri kapıyor. Bir savuruşta yanan, kömürlerdeki bir anlık dayanıklılık görünümünü darmadağın ediyor. Hepsi değişiyor. Ve gençlik ve aşk. Söğütlerin kemeri arasından akıp geçti kayık. Şimdi köprünün altında. Percival, Tony, Archie ya da bir başkası Hindistan'a gidecek. Bir daha karşılaşmayacağız. Sonra elini defterine uzatıyor. Renkli kağıtla kaplanmış düzgün bir cilt. O anda kimi en çok beğeniyorsa onun tavrıyla coşku içinde uzun dizeler yazıyor. Ama ben kalmak istiyorum. Pencereden eğilmek, dinlenmek. İşte yine o eğlenen koro. Şimdi tabak kuruyorlar. Bu da alışkanlıklardan. Yaşlı ağaçlara yabanıl bir biçimde saldıran, kayaların üzerinden sıçrayan bir sel gibi koro. Görkemli bir kendini bırakmayla paldır küldür uçurumlardan akıyor. Yuvarlanıyorlar, kovalıyorlar dört nara tazıları, futbol toplarını. Un torbaları gibi küreklere yapışmış, tulumbadan su çekercesine aşağı yukarı zorlanıyorlar. Bütün bölünmeler tekleşiyor. Bir kişiymişçesine davranıyorlar. Hırçın ekim rüzgarı ses ve sessizlik patlamaları biçiminde bir gürlemeyi avluda sürüklüyor. Şimdi yine tabakları kırıyorlar. Alışkı bu. Elinde bir çantayla yaşlı, titrek bir kadın ateş kırmızısı pencerelerin altında hızlı hızlı evine gidiyor. Üzerine düşeceklerinden, onu hendeye yuvarlayacaklarından korkuyor biraz. Yine de kıvılcım ırmakları, uçuşan kağıt parçalarıyla alev alev yanan şenlik ateşinde yumru yumru, romatizmalı ellerini ısıtmak istermiş gibi duraklıyor. Yaşlı kadın aydınlık pencereye yaslanıyor. Bir karşıtlık. Bunu ben görüyorum işte. Neville de görmüyor. Ben duyuyorum işte. Neville de duymuyor. Bu yüzden o yetkinliğe ulaşacak. Ben başarısızlığa uğrayacağım. Kumla kirletilmiş kötü tümcelerden başka hiçbir şey bırakmayacağım ardımda. Louis'i düşünüyorum şimdi. Bu ufalanan güz akşamına, bu tabak kırma işine, bağıra bağıra av şarkıları söylemeye, Neville'ye, Bruyne'a, bizim buradaki yaşantımıza kim bilir nasıl kargışlayıcı ama araştıran ışıklar saçardı. İnce dudakları biraz büzülmüş, yanakları solgun, bir yazıhanede belirsiz tecimsel senetler üzerine derin düşüncelere dalıyor. Benim babam Brisbane'de banker. Utandığı için hep ondan söz eder. Başarısızlığa uğrardı. İşte bir yazıhanede oturuyor. Louis okulun en bilge öğrencisi. Ama karşıtlıklar arayan ben sık sık onun gözünü üzerimizde duyarım. Onun gülen gözünü, onun yabanıl gözünü. Sonsuza dek yazıhanesinde peşinde koştuğu kocaman bir toplamdaki önemsiz sayılar gibi bizi toplarken. Ve bir gün güzel bir kalem alarak eline kırmızı mürekkebe batırarak toplama işlemini tamamlayacak. Toplamımız bilinecek ama yetmeyecek bu. Küt! Şimdi bir sandalyeyi duvara fırlattılar. İlençlenmişiz biz öyleyse. Benim durumumda da kuşku götürür. Yersiz tutkuların içine dalıp gitmiyor muyum? Evet, pencereden eğilip usulca döne döne yere düşecek olan sigaramı atarken onu bile izleyen Louis'i duyuyorum. Ve Louis, bu bir şey demek. Ama ne diyor? Durmadan gelip geçiyor birileri de Louis. Bu lokantanın penceresinden geçiyorlar aralıksız. Otomobiller, yük arabaları, yolcu arabaları, sonra yine yolcu arabaları, yük arabaları, otomobiller pencereden geçiyorlar. Arkada dükkanları, evleri görüyorum. Bir kent kilisesinin gri, sivri kulelerinde. Önde sandviç ve çörek tabaklarının yerleştiği cam raflar. Her şey bir semaverden çıkan buharla biraz bulanıklaştırılmış. Biftek ve pirzolanın, püre ve salçanın etsi, buğulu kokusu lokantanın ortasında nemli bir ağ gibi asılı. Kitabıma Worcester salça şişesini destek yapıyorum. Ötekiler gibi görünmeye çalışıyorum. Yine de beceremiyorum. Durmadan geçip gidiyorlar. Durmadan geçip gidiyorlar düzensiz bir ilerleyişle.